Bizim vaz ceramise sona eriyor. İki vaz kaldı. Yani 3 hafta sonra bitireceğiz. Gelecek hafta Ali abi Bağdat Cadesi Yaşam Kilisesi'nden gelip vaz verecek. Sonraki hafta Uğur abi oradan da gelecek. Bu yüzden 2 hafta arkaya iyi arkadaşlarımız vaz verecek. Ama ben bu hafta vaz vereceğim. Bizim sirimiz devam ediyor. Aslında çölde, Tanrı'nın halkı çöldeyken. Onlar çok şey yaptı ve onlardan birçok şey öğrenebiliriz. Yani son verdiğim vazda Tanrı halkına on söz verdi, on buyruk verdi. Sonra Musa yine Tanrı'dan çıktı. 40 gün orada kaldı. Musa Tanrı'layken İsrail halkı ise Tanrı'nın yolundan saptı. Musa Tanrı ile karşılaştığında onlar ise isyan etti. Tanrı'nın sözünü çiğnediler. Tanrı'nın varlığı aralarında bilmelerine rağmen ve Tanrı onlara öncülük ettiği halde onlar Tanrı'ya sırt çevirdiler. Tanrı İsrail halkını Mısır'dan kurtardığı zaman her şey kendisi yaptı. Tanrı halkı hiçbir şey yapmadan Mısır'dan kurtuldu. Tanrı onların feryatlarına duydu ve onlara kurtardı. Tanrı Musa aracılığıyla belalara Mısır'a verdi. Tanrı Kuzul Denizi yarıp ikiye böldü. Tanrı'nın halkı kuru toprak üzerinden geçerek peşlerine düşen Firavun'un ordusundan kaçtılar. Onlar çöldeyken Tanrı onlar için her gün içme suyu ve yemek sağladı. Onlar son zamanlarda Tanrı'ya kavuşmuştu. Harika bir şekilde. Ve Tanrı onlara kendi yasalarına vermişti. İç karatıcı düşünce ise şu. Tanrı onlara için her şey yapmasına rağmen Tanrı'nın halkı Tanrı'ya ilk fırsatı sırt çevirdi. Yani Tanrı'ya isyan etti. Okuyacağımız bölüm Mısır'dan çıkış 32. bölüm. Ve onu bizim için bunları okuyacak. Lütfen ön tarafa gel çünkü bir mikrofon sana vermek istiyorum.
Halk Musa'nın dağdan inmediğini, geciktiğini görünce Harun'un çevresine toplandı. Ona kalk bize öncülük edecek bir ilah yap dediler. Bizi Mısır'dan çıkaran adama Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. Harun, karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpeleri çıkarıp bana getirin dedi. Herkes kulağındaki küpeyi çıkarıp Harun'a getirdi. Harun altınları topladı. Oymaca aletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur dedi. Harun bunu görünce buzağının önünde bir sunak yaptı ve yarın Rabbin onuruna bayram olacak diye ilan etti. Ertesi gün halk erkenden kalkıp yakmalık sunular sundu. Esenlik sunuları getirdi. Yiyip içmeye oturdu. Sonra kalkıp çılgınca eğlendi. Rab Musa'ya aşağı in dedi. Mısır'dan çıkardığın halkın baştan çıktı. Buyurduğum yoldan hemen saptılar. Kendilerine dökme bir buzağı yaparak önünde tapındılar. Kurban kestiler. Ey İsrailliler, sizi Mısır'dan çıkaran ilahınız budur dediler. Rab Musa'ya bu halkın ne inatçı olduğunu biliyorum dedi. Şimdi bana engel olma. Bırak öfkem alevlensin. Onları yok edeyim. Sonra seni büyük bir ulus yapacağım. Musa Tanrısı Rab'be yalvardı. Ya Rab, niçin kendi halkına karşı öfken alevlensin? Onları Mısır'dan büyük kudretinle, güçlü elinle çıkardın. Neden Mısırlılar Tanrı kötü amaçla dağlarda öldürmek, yeryüzünden silmek için onları Mısır'dan çıkardı desinler. Öfkelenme, vazgeç halkına yapacağın kötülükten. Kulların İbrahim'i, İsa'yı, İsrail'i anımsa. Onlara kendi üzerine ant içtim. Soyunuzu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Söz verdiğim bu ülkenin tümünü soyunuza vereceğim. Sonsuza dek onlara miras olacak dedin. Böylece Rab halkına yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.
Çok teşekkürler. Tamam, dua edeceğim. Ya Rab, bizim kulaklarımızı aç. Bizim yüreklerimize dokun. Senin sözünü duymak istiyoruz. Lütfen. Beni kılan. Ve vaaz verdiğim zaman insanlara konuş diye dua ediyorum. İsmin adıyla, amin. Bize Rab halkını kurtardı. Lütuf ardından Tanrı'nın yasası geldi. Tıpkı bir çocuğun annesine ve babasına itaat ederek güvende olduğu gibi Tanrı'nın halkı sözlerine itaat ederek Tanrı'nın bereketinin altında yaşamaya devam edecekti. Görüyoruz ki maalesef Tanrı'nın halkı sabırsızlıktan dolayı günaha düştü. Onlar Musa'yı bekledi ama o henüz Tanrı dağından inmedi. Musa 40 gün boyunca oralarında olmadığı için halk Harun'a kalk bize öncülük edecek bir ilah yap dediler. Ne yazık ki Harun bu ricaya karşı koymak yerine bir ilah yapabilmek için halka altın küpleri çıkarıp bana getirin dedi. Bu malzemelerden buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Üstelik halk sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur dedi. Çok kötü bir şey değil mi? Yaratan Tanrı, diri Tanrı onlara kurtardı. O belliydi. Onlar bunu gördü. Tanrı denizi yarıp ikiye böldü. Aslında Musa Tanrı'nın varlığındayken onlar bir put yaptılar. Çok kötü bir şey ve Harun onlara katıldı. Öncelik etti bile. Yaratan Tanrı'ya tapınmaktansa bir puta tapmaya başladılar. Tanrı halka verdiği birinci ve ikinci söz şöyle dedi. Benden başka Tanrı'nın olmayacak. Kendine yukarıda, göz yüzünde, aşağıda, yer yüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın çünkü ben Tanrı'nın Rab kuskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama seven buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösterim. Tanrı'nın halka bunu yaparak Tanrı'nın verdikleri birinci ve ikinci sözü çiğnedi. Tanrı'nın halkı bu sözleri çiğnediği için Tanrı'nın öfkesini uyandırdı. Tanrı Musa'ya, bu halkın ne kadar inatçı olduğunu biliyorum dedi. Şimdi bana engel olma, bırak. Öfkem alevlensin, onları yok edeyim dedi. Bence bu sözler sizleri rahatsız olabilir. Tanrı'nın öfkesi halkına karşı alevlendi. Korkunç şeyler oldu. Bazen şu böyle bir ayetle ve şu ayetlere karşılık vermemiz gerektiğini bilmiyoruz. Mesela bir ayet var. Rab diyor, Rab kuskanç ırç alıcı bir Tanrı'dır. Irç alı ve gazaplı doludur. Hasımlarından ırç alır. Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir. Rab ters öfkelenmez ve çok güçlüdür. Suçlunun suçunu asla yanına koymaz. Naiman kitabında. Birçok kişi, Hristiyanlar bile, Tanrı'nın öfkesini görmezlikten gelmek ister. Yani Tanrı'nın sevgisine odaklanmak istiyoruz. Kutsal kitap hakkında Tanrı'nın öfkesi eski anlaşmada olduğunu ama yeni anlaşmada öfke yerine sadece sevgi olduğunu söylerler. Sorun şu ki, yeni anlaşmada yazılan kitaplar sık sık Tanrı'nın öfkesinden ve gazabından söz eder. Mesela Pablo şöyle yazdı. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Gazap çocuklarıydık diye yazdı. Üstelik İsa'nın benzetmelerinden birçoğu ve İsa'nın dağdaki öğretişlerinde Tanrı'nın gazabından bahsetti. Kutsal kitap okuduğumuz zaman Tanrı'nın gazabından sık sık söz eder. Bu tanrısal özellikten kaçınamayız. Kutsal kitapta Tanrı gazaplıdır. Tanrı günaha ve günahın bu dünyaya zarar veren sonuçlarına öfkelenir. Günah işlediğimiz zaman sanki bir puta tapınırız. Yani Tanrı yerine başka şeye öncelik veriyoruz. Günah işlediğimiz zaman sanki zina yaparız. Yani Tanrı'ya sırt çevirerek Tanrı'nın sevgisi ve sadakatine karşılık vermiyoruz. Günah işlediğimiz zaman kutsal Tanrımıza saygısız duyuyoruz. Yani sanki Tanrı'nın kutsallığını önemli saymıyoruz. Bu şeylerden dolayı Tanrı'nın bize öfkesi olur. Yani Tanrı günaha karşı maalesef biz günah işliyoruz. Sorun şu ki. Düşünebiliriz ki Tanrı öfkeli olmamalı ve öfke Tanrı'ya yakışmaz. Biz neden böyle düşünebiliriz? Bence üç yanlış anlamaya sahibiz. Birinci şu. Eski anlaşma ile yeni anlaşma arasındaki Tanrı'nın farklı olduğunu düşünebiliriz. Kutsal kitabımızı yüzeysel bir şekilde okursak, eski ahitteki Tanrı kıskanç ve gazaplı idi ve yeni ahitteki Tanrı ise sevgi doludu. İsa gelince Tanrı'nın gazabı dibe çöktüğünü düşünebiliriz. Sorun şu ki, kutsal kitaba göre Tanrı dün, bugün ve yarın da aynıdır. O hiç değişmez. Üstelik, bunu yanlış anlarsak, İsa'nın neden canını verdiğini anlayamayız. İsa'nın çarmıha gerilmesindeki mesaj, hiç sorun yok. Tanrı artık günaha sinirlenmez değil. Tersine İsa'nın çarmıha gerilmesi diyor ki bize, Tanrı günaha çok öfkelenir. Tanrı o kadar çok günaha öfkelenir ki seni kurtaran tek yol bu. İsa, İnsanların kendilerini kurtaramadığını ve onların Tanrı'nın yargısı altında olduğunu gösterdi. İsa tıpkı Nuh'ta olduğu gibi bir kıyamet gününün geleceğini öğretti. Ve aslında burada Nuh'un gemisi var. Çok güzel. Nuh orada. Ama Nuh ne oldu? Aslında gemiye girdi. Tufan geldi. Ama ne oldu? O güvende kaldı. Nuh'un gemisine sunanlar hayata kalıp tufandan kurtuldu. Yargı günü bizim için de geliyor. Ve herkes nasıl yaşadığını Tanrı'ya hesap verecekler. Tıpkı Nuh'un gemisindeki gibi kurtulacak olanlar İsa'nın çarmıhının altına sunmalıdır. Yani Tanrı günaha öfkelenir. O gerçek. Onun gazabı var. Ama
biz İsa'nın şamahının altına sığınabiliriz. İsa'nın gazabı, Tanrı'nın gazabı geliyor. Ama aslında İsa bizim için bu gazabı aldı, çekti. Yani İsa'nın şamahı bir sığınak, bir barınak oldu. Bu yüzden güvende olabiliriz. Yeni ahitte, yeni anlaşmada Tanrı'nın gazabı var. Ama hem tosun bir kurtuluş var. Hani o hiç değişmez. Tanrı'nın gazabı var. Ama bir çözüm var bizim için. Çünkü Tanrı da bizi seviyor. Yani hepimiz günah işledik. Ve Tanrı'nın yargısı altındayız. İsa çarmıhtayken günahlarımızı üstlendi. Tanrı'nın biricik oğlu bizim yerimize ceza çekti. Tanrı'nın gazabı biricik oğlu olan Mesih İsa'ya dökülmüş oldu. İsa çarmıhta asılırken Tanrı'nın gazabı dolu bardağını dibine kadar içti. Aslında Markus 14. bölüm İsa diyor, İsa diye yalvardı. Ya Rab, eğer mümkünse bu bardak benden uzaklaştır. Yani bu aslında İsa Tanrı'nın gazabını kastetti. Lütfen bundan uzaklaştır diye yalvardı. Ama benim isteğim değil, senin isteğin olsun diye dua etti. Bu yüzden İsa çarmıha gerildi. Çünkü bizim için Tanrı'nın gazabını çekti. Tanrı'nın gazabını hak ettiğimiz halde İsa bizim yerimize bu gazabı çekti. Bu yüzden eğer İsa'ya güveniyorsan, günah işlediğin halde artık Tanrı gazabının altında değilsin. Harika haber. Tanrı seni cezalandırmaz. Bu yüzden yeni anlaşmada Tanrı'nın sevgisi, Tanrı'nın gazabı ve İsa'nın şamaha gerilmesi bir araya gelir. Mesela Romalılar 5. bölüm şöyle yazıldı. Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda Tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç alır ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Efesliler 2. bölüm şöyle diyor. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ama Mehmet'i bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütuf ile kurtuldunuz. Tanrı adil olduğunu, günaha ve adaletsizliğe öfkelendiği için İsa haçta öldü. Yeni anlaşmada Tanrı'nın gazabı var. Ama bu gazaptan kurtulmak için bir yol var. Hamdolsun, kurtarıcımız geldi. İkinci yanlış düşünce şu olabilir. Tanrı'nın öfkesi bizim gibi kontrol altında değil. Onun öfkesi ölçüsüz ve hesapsız olabilir diye yanlış düşünebiliriz. Evet. Evet, çok kötü bir şey. Yani Tanrı bir 3 yaşında bir çocuk gibi davranabilir. Tam tersine Tanrı küpleri binmez. Onun öfkesi ölçülü ve hesaplıdır. Bazen tanıdığımız kişiler özellikle sinirli kişiler. Sanki içlerinde yanan bir ateş varmış. Bu ateş herhangi bir anda ortaya çıkabilir belki. Tanıdığınız arkadaş var. Tanrı'nın öfkesi böyle bir öfke değildi. Ham Tosun. Yok, senden bahsetmiyorum abi. Tanrı öfkeli bir Tanrı'dır. Ama Tanrı'nın öfkesi günü kötülük adaletsizliğe karşıdır. Eğer kötülük, adaletsizlik ve günü yoksa Tanrı'nın öfkesi yok. Üstelik okuduğumuz gibi Tanrı tez öfkelenemez. Çok güzel bir ifade. Tanrı halkına onsuz verdiği zaman putların önünde eğilmeyecek. Onlara tapmayacaksın çünkü ben Tanrı'nın Rab kuskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabına çocuklarından üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven buyruklarıma uyan binlerce kuşa sevgi gösteririm, dedi. Bu ayetleri okuduğumuz zaman Tanrı halkını bereketlemek istedi. Puta tapınanların korkunç sonuçları olacak. Ama Tanrı buyruklarına uyan kişilere binlerce kuşa sevgi göstermek ister. Tanrı'nın isteği insanlara bereketlemektir. O iyi bir şey. Üçüncü yanlış düşünce şu olabilir. Tanrı'nın sevgisi ve öfkesi birbirine aykırı diye düşünebiliriz. Normalde önemsediğimiz şeyler hakkında sinirlenebiliriz. Mesela çocukların bir hata yaptığı zaman onlara sinirlenebilirim. Eğer başkasının çocuğu aynı şey yapsaydı, ben ona daha az sinirlenirdim. Neden? Başkasının çocuğuna özen göstermem, ilgilenmem. Benim çocuklarım için planlarım, arzularım var. Onlara yanlış yola saptıkları zaman incinirim. Çocuklarımı sevdiğim için onlar beni sinirlendirebilir. Tanrı'nın bize olan sevgisi ve Tanrı'nın öfkesi birbirine aykırı değildi. Tanrı insanları sevdiği için onlar günah işledikleri zaman öfkelenir. Sevginin zıt anlamı nedir? Sevginin zıt anlamı. Nefret mi? Bence değil. Bence ilgisizliktir. Yani bir, tamam boş ver. O önemli değil. Önemsemiyorum. Ama benim çocuklarım bir kötü bir şey yaptığı zaman o gerçekten beni etkiler. Çünkü onlar için ben çok önemli. Yani sevginin zıt anlamı ilgisizliktir. Ve minnettarım ki Tanrı kötülük, adaletsizlik, günahları görünce bunlara ilgisizlikle tepki vermez. O iyi bir şey. Tanrı bunlara yok etmek ister. O iyi bir şey. Kardeşlerim, Tanrı'nın öfkesini beğenelim ya da beğenmeyelim. Tanrı'nın öfkesi ve gazabı gerçek, doğru ve korkunçtu. Tanrı'nın öfkesi her zaman ölçülü ve hesaplı. Tanrı küpleri binmez, tersine o tez öfkelenmez. Tamam, hikayeye dönelim. Bizden Tanrı'nın halkı puta tapındığı zaman Tanrı'nın öfkesi alevlendi. Yeni bu ayetleri okuyalım. Rab Musa'ya, bu halkın ne inatçı olduğunu biliyorum, dedi. Şimdi bana engel olma, bırak öfkem alevlensin. Onlara yok edeyim. Sonra seni büyük bir ulus yapacağım. Musa Tanrısı Rab'a yalvardı. Ya Rab, niçin kendi halkına karşı öfken alevlensin? Onlara Musa'dan büyük kudretinle, güçlü elinle çıkardın. Neden Musa'lılar Tanrı kötü amaçla? dağlarda öldürmek, yeryüzünden silmek için onlara Mısır'dan çıkardı desinler. Öfkelenme, vazgeç halkına yapacağın kötülükten. Kulların İbrahim'i, İshak'ı, İsrail'i anımsa, onlara kendi üzerine ant içtin. Soyunuzu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Söz verdiğim bu ülkenin tümünü soyunuza vereceğim. Sonsuza dek onlara miras olacak dedin. Böylece Rab halkına yapacağına söylediği kötülükten vazgeçti. Tanrı'nın halkı Tanrı'nın yargısı altındaydı. Tanrı Musa'ya onlara yok edeyim dedi. Musa bunu duyunca Tanrı'ya halk uğruna yalvarmaya başladı. Bunu okuduğumuz zaman iki önemli ders öğrenebiliriz. Birinci şu, dua çok etkilidir. Yakup kitabında yazıldığı gibi, doğru kişinin yalvarışı güçlü ve etkilidir. İkinci, Tanrı sabırlıdır ve tez öfkelenmez. Tanrı onlara yok edeyim dediği halde halkına yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. Aslında dua hakkında birçok şey öğreniriz. Görünüyoruz ki Musa'nın yalvarışı Tanrı'nın yapacağı söylediği yargıdan Tanrı'ya vazgeçtirdi. Biliyoruz ki Tanrı her şeye hükmeder ve her şeyi biliyor. Tanrı baştan sona kadar ne olacağını biliyor. Buna rağmen dualarımız bir fark yarattı. Musa'nın yalvarışı Tanrı'ya etkiledi. Musa'nın yalvardığı için Tanrı yapacağını söylediği yargıdan vazgeçti. Kardeşlerim, dualarımız Tanrı'nın isteklerini gerçekleştirir. Bu yüzden topluluk olarak kendimizi dua etmeye adıyoruz. Bu yüzden her çarşamba akşama burada toplanıyoruz, dua ediyoruz. Çünkü Tanrı dualarımızı işitip cevap verecek. İster Hindistan'da olsun, ister İngiltere'de olsun, ister Türkiye'de olsun, bir sürü kaybolan ve karanlıkta yaşayan insanlar var. Onlar Tanrı'nın yargısı altındalar. Tanrı onlara merhamet göster diye dua ettiğimiz zaman Tanrı dualarımıza Musa'nın yalvarışı gibi işitip merhamet gösterir. Rabbimiz tez öfkelenmez. Elçi Petrus yazdığı gibi, bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Tanrımız merhamet dolu, sevgi dolu Tanrımız. Tabii ki onun gazabı, onun öfkesi var. Ama o merhamet göstermek istiyor. Musa Tanrı'ya yalvardığı zaman nasıl yalvardı? Musa iki şeye odaklandı. Birinci, Musa Tanrı'nın ismi uluslar arasında yücelsin diye dua etti. Yani Tanrı'nın adının şerefi kırılmasın diye dua etti. Musa Tanrı'ya neden Mısırlılar Tanrı onlara Mısır'dan kurtarduktan sonra çöldeyken Tanrı kötü amaçla dağlarda öldürmek, yeryüzünden silmek için onlara Mısır'dan çıkardı desinler. Öfkelenme, vazgeç halkına yapacağın kötülükten dedi. Yani Musa'nın amacı şu idi. Ya Rab, senin ismin uluslar arasında yücelsin. Musa, Musa'lıların Tanrı'nın adına hakaret etmesini istemedi. Alay etmesini istemedi. Demek ki Musa Tanrı'nın ismi onu lansın diye dua etti. Dua ettiğimiz zaman İsa'nın duası gibi senin adın kutsal kılınsın diye dua edelim. İkinci şey, Musa Tanrı'ya Tanrı'nın vermiş olduğu vaatleri hatırlattı. O dedi, kulların İbrahim'i, İshak'ı, İsrail'i anımsa, onlara kendi üzerine ant içtin. Soyunuzu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Söz verdiğim bu ülkenin tümünü soyunuza vereceğim. Sonsuza dek onlara miras olacak dedin. Tanrı bize de vaatler vermişti. Dua ettiğimiz zaman bu sözleri dile getirelim. Dua ettiğimiz zaman Tanrı'nın söz verdiği şeyleri gerçekleştirdiğini biliyoruz. Kardeşlerim, bu dünya bozuk olduğu halde Tanrı bu dünyayı ve bizi çok sever. Tanrı günaha ve adaletsizliğe öfkelenmesine rağmen hala merhamet göstermek ister. Bu dünya ve insanlar Tanrı'nın yargısı altında olduğu halde Tanrı İsa'nın yapmış olduğu fedakarlık aracılığıyla bir kurtuluş yolu açtı. Bugün İsa'ya güveniyorsanız Tanrı'nın gazabından ve öfkesinden kurtuldunuz. İsa'nın şamahı bizi kurtardı hamdolsun. Bu yüzden kutluyoruz. Tanrı sevgidir. Ve bugün aslında Alemia Baptist ettiğimiz zaman kutluyoruz ki çünkü Tanrı onu kurtardı. O şimdi Tanrı'nın gazabı altında değil. Aklandı, arındı. Çünkü Tanrı harika şey yaptı. Yani, bu yüzden o güveniyle Tanrı'ya yaklaşabilir. Ve sizi teşvik etmek istiyorum. Dualarımızın güçlü ve etkili olduğu konusunda sizi teşvik etmek istiyorum. Biz dua ederken Tanrı'nın egemenliği gelecek, Tanrı'nın isteği gerçekleşecek ve birçok kaybolan kişi Tanrı'nın merhametini bulacaklar. Bizden Musa gibi dua edelim.